1. Korintoslar mektubunun yorumuna, Tanrı'nın bu sözü size bereket getirmesini, imanda, anlayışta bir adım daha ileri götürmesini, Tanrı'nın bu sözü aracılığıyla sizi güçlendirmesini dileyerek başlıyorum. 1. Korintoslar mektubunun yazarı Elçi Pavlus'tur. Tabii yazarı Pavlus'tur diyorum ama onu esinleyen, ona vahiy veren Tanrı'nın kendisidir. Bu nedenle Pavlus'un yazdığı, kaleme aldığı Korintoslar mektubu da Tanrı'nın sözüdür. Bilindiği gibi Pavlus 50 yılı dolayısında Korintos'a gelir ve orada 1,5 yıl kalır. 1. Korintoslara mektubu Efes'ten İsa'dan sonra 55-57 yılları arasında yazıldığı kabul edilir. 57 yılında yazılması daha güçlü bir ihtimaldir. Bu mektup Korintos kentindeki kiliseye yazılmıştı. Dünyasal bir kent olan Korintos, Elçi Pavlos'un zamanında Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi. Oraya gösteriş dünyası denilmekteydi. Yani Korintos kentine gösteriş dünyası adı verilmişti. Atina'nın aşağı yukarı 60 kilometre kadar doğusundaydı ve Peloponnesos'la ana karaya bağlayan dar bir bölgede yer alıyordu. İkisi önemli 3 limanı olan kent, Roma İmparatorluğu'nun büyük ticari merkezlerinden biriydi. Pavlos'un zamanından bu yana yarımadayı karaya bağlayan bir kanal inşa edildiğinden Korintos artık eskisi kadar önemli bir kent değildir. Eğer gemiyle İtalya'dan Türkiye'ye giderseniz bu Korintos kanalından geçersiniz. Oldukça ilginçtir bu kanaldan gemiyle geçmek. Kanalın toplam uzunluğu 6 kilometre kadardır. Derinliği ise 7-8 metre, genişliği de 25 metre kadardır. Korintos'un kalıntıları bile yıllar önce tarihe karışmıştır. Bu kalıntıların üzerine bir balıkçı köyü bile kurulmuştur. Korintos kentinin kalıntıları 1928'de bir depremde bulundu ve şimdi kentin büyük bir kısmı ortaya çıkarıldı. Tarihte Yunanistan'ın bağımsız olduğu bir dönemde Korintos, Ahia Birliği'nin başkentiydi. Daha sonra İsa'dan önce 196'da Roma Korintos'u bağımsız bir kent ilan etti. İsa'dan önce 146'da Korintos isyan etti ve Romalı general Mummius tarafından tamamen yerle bir edildi Korintos kenti. Sanat eserleri ve zenginlikleri Roma'ya götürüldü ve 100 yıl boyunca Korintos bomboş kaldı. Aşağı yukarı 100 yıl sonra İsa'dan önce 46'da İmparator Jules Caesar kenti çok şık bir şekilde yeniden bina ettirerek, inşa ettirerek ona eski önem ve görkemini geriye verdi. Pavlos'un zamanında Korintos'un nüfusu 400 bin dolayındaydı. Az önce de belirttiğim gibi bu önemli kara parçası üzerinde yer alıyordu ve dünya ticareti Korintos kentiyle bağlantılı olan iki limandan geçiyordu. Nüfus Yunanlılar, Yahudiler, İtalyanlar ve daha başka çeşitli uluslardan gelmiş insanlardan oluşuyordu. Yani karışık bir halktı orada. Sokaklarını Roma İmparatorluğu'nun her köşesinden denizciler, tüccarlar, maceracılar ve göçmenler dolduruyordu. Burada hiç bitmeyen bir gösteriş dünyası yaşanıyordu. Gerçekten de orası bir gösteriş dünyasıydı. Korintoslar mektubunu çalışırken bunu daha da göreceğiz. Doğu ve batının kötülükleri burada birleşiyor ve insanın alçalması işi elden ele geçiyordu. Dinin kendisi bayağı işlerde kullanılıyordu. Yunan tanrıçası Afrodit ya da Romalı adıyla bildiğimiz şekilde Venüs için görkemli bir tapınak yaptırılmıştı bu kentte. Alçakça, ahlaksızca bir tapınmada hizmet eden 1000 tane rahibe vardı. Putperestler bunlar, bunu unutmayalım. Bu 1000 sözde rahibe aslında fahişeden başka bir şey değildi. Korintos'un dini seksti. O zamanın Korintos'u içinde bulunduğumuz nesle seks hakkında bir iki şey öğretebileceğine inanıyorum. Ancak bu neslin, bu soyun da o konuda yeteri kadar çok şey bildiğini düşünmüyorum. Günümüzde boğazımıza kadar bu konuya gömülmüş durumdayız. Özellikle bunu tetikleyen günümüzdeki teknik, internet, cep telefonlarıdır. Sadece dinleri rezil bir şey olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda Yunan felsefesi de bozulma aşamasındaydı. Korint kenti zevk ve şehvet düşkünlüğüne teslimdi. Burada kıstak oyunları oynanırdı. İnsanlar sonu gelmez tartışmalar yaparlardı. Pavlos'un geldiği ortam işte böyle bir yerdi ve Pavlos daha sonra şöyle demişti. Aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye kararlıydım. Bunu 1. Korintoslar 2:2'de söylüyor Pavlos. Halk kendini tamamen zevke, sefahata ve ayyaşlığa vermişti. Hatta Roma İmparatorluğunda Korintoslulaştırmak diye bir laf bile çıkmıştı. Ne demektir bu Korintoslulaştırmak? Bu günahın en ileri sınırına kadar gittiğiniz anlamına geliyordu. Başka deyişle günaha boğazınıza kadar batmak demektir. Pavlos Korintos'a böyle bir ortamda müjdeyi bildirdi. Orada bir topluluk kurdu, bir inanlılar topluluğu kurdu, yani bir kilise kurdu ve daha sonra onlara iki mektup yazdı. Pavlos ikinci müjde yolculuğunda ve üçüncü müjde yolculuğunun sonunda Korintos'a döndü. Elçilerin İşleri 18. bölüm 1-18 ayetler arası bizlere Pavlos'un Korintos'ta geçen 18 ayını anlatır. Pavlos, Akvilla ve Priskayla Korintos'ta tanışmıştı. Bunlar değerli bir karı koca imanlıydı. Akvilla ve Priska, İmparator Klavdius'un emriyle Roma'dan sürgün edilmişlerdi, sürülmüşlerdi yani. Suetonius bu emrin Hristiyan kardeşlerine zulüm yapan Yahudilerin çıkarttığı kargaşalıktan ötürü verildiğini yazar. Pavlos Korintos'a ilk geldiğinde sinagogda vaaz vermişti. Her zaman olduğu gibi sonuç yine karşı çıkmalar, saldırmalar ve ayaklanmaydı. Pavlos genelde her gittiği yerde ayaklanma, devrim ve uyanışa neden oluyordu. Korintos'ta buna bir istisna oluşturmuyordu. Pavlos 3. müjde gezisinde yani 3. misyonerlik yolculuğunda Efes'te epey kalmıştı. Bir misyoner, bir elçi, bir müjdeci olarak yaptığı en büyük işlerden birini Efes'te gerçekleştirmiştir. Büyük bir olasılıkla bu bölge müjdeyi bütün diğer bölgelerden daha iyi duymuştu. Ancak bu Korintosluların rahatsız olmasına neden oldu. Onlar henüz bebek Hristiyanlardı ve Pavlos'un kendi yanlarına gelmesini istiyorlardı. Belli ki Pavlos onlara o kilisede ortaya çıkan bazı sorunlar hakkında bir mektup yazmıştı. Onlar da buna karşılık olarak politik konular, dinsel sorular, ev hayatındaki sorunlar, tanrısızlık ve ahlak konusundaki sorularının yanıtlanmasını isteyen bir mektup yazmışlardı. Pavlos onlara yanıt vermiş ve onlar hakkında duymuş olduğu haberlere karşı tepkisini ortaya koymuştu. Pavlos'un onlara yazmış olduğu ilk mektup günümüze ulaşmamıştır. Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın ruhu bunu bize kadar ulaşmasını uygun görmemiştir. Haberlerden sonra yazılan mektup ise günümüzde 1. Korintoslar olarak bildiğimiz mektuptur. İncelemek üzere olduğumuz mektup işte budur. Pavlos daha sonra adına şimdi 2. Korintoslar dediğimiz mektubu da yazmıştır. Peki 1. Korintoslar mektubunun ana konusu nedir? Bu mektubun ana konusu İsa Mesih'in Rabliğidir. Bu mektubun temel düşüncesi İsa Mesih'in üstünlüğü, İsa'nın Rabliğidir. Buna dikkat etmemiz önemlidir çünkü sorunların çözümü budur. Burada ahlaksal, sosyal ve kilise sorunlarının doğru çözümünün o, yani İsa Mesih olduğunu göreceksiniz. Bu mektupta ayrıca diriliş konusundaki gerçek öğretinin ortaya konulduğunu göreceksiniz. Bu da bu mektubu çok önemli bir mektup haline getiriyor. 1. Korintoslar mektubunu 3 ana kesime ayırmak mümkündür. Birincisi, selamlar ve teşekkürler. Bunu 1. bölümün ilk 9 ayetinde veriyor. 1. bölüm 10. ayetten 11. bölümün sonuna kadar dünyasallıklar hakkında konuşuyor Pavlus. Yani Korintos Kilisesi'ndeki durumları dile getiriyor. 12. bölümden 16. bölüme kadar olan kesime ruhsallıklar diyeceğim. Yani ruhsal armağanlara yer vermiştir Pavlus. Ruhsal konular dünyasal konulardan çok daha önemlidir. 2000 yıl kadar önce Korintos Kilisesi'nin sorunlarla dolu olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ana hedeflerinin ne olduğunu unutmuşlardı bu insanlar ve Mesih'in kişiliğinden uzaklaşmışlardı. Bunun sonucu olarak da bütün bu sorunlara boğulmuşlardı. Günümüz kilisesi de aynı şekilde sorunlarla doludur. Günümüz kilisesinin sorunlarının 2000 yıl önceki Korintos'un sorunlarının aynı olduğunu görmek insanı şok ediyor. Günümüzdeki gerçek sorunun çarmıha gerilmiş Mesih'in merkezliğini görmeyişimiz olduğunu düşünüyorum. İsa Mesih'in Rabliğini unutmuş bulunuyoruz. O zamanki sorun da buydu. Şimdiki sorun da bu. Yani bir yerde arkamızı Rab'be döndüğümüzde o zaman Rab'bin isteğinin dışına çıkıyor ve sorunlar bizi sarmaya başlıyor. Bu mektubun incelenmesi günümüze çok uygun bir konudur. Evet, şimdi 1. bölümden yoruma başlayayım. 1. bölüm. Konu İsa Mesih'in çarmıha gerilmesinin merkezliği ve ayrımcılıkların düzeltilmesi. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenes'ten diyor 1. ayet. Pavlus, Mesih İsa'nın elçisi olarak çağrılan bir elçi olduğunu bildirmektedir. O, elçiliğe ya da başka deyişle haberciliğe çağırmıştır. Tanrı onu çağırmıştır. Rab-i İsa Mesih, Şam yolunda onun yolunu kesmiştir. Bundan sonra Tanrı'nın ruhu onu Arabistan çöllerine götürmüş ve orada ona öğretmenlik etmiştir. Pavlus çağrılmış bir elçidir. Elçiliğin özelliklerinden birisi budur. Direkt olarak Rab-i İsa Mesih tarafından çağrılan birisidir. Pavlus Tanrı'nın isteğiyle elçiydi. Onu elçi yapan Tanrı'nın isteğiydi. Bunu bilmek çok çok önemlidir. Burada olmam ve yaptığım işi yapmam Tanrı'nın isteğidir diyebilmek harikulade bir şeydir. Sizin durumunuz bu mu değerli dostum? Eğer bunu söyleyebiliyorsanız sizin çok mutlu ve sevinç dolu bir Hristiyan olduğunuzu söylememe gerek yok sanıyorum. Sadece mutlu ve sevinç dolu bir Hristiyan, yani İsa Mesih imanlısı olmakla kalmıyorsunuz, ayrıca yaşama çok iyi uyum sağlamış da bir insansınız demektir. Hüsranlarınız yok. Tabii ki ara sıra sıkıcı şeyler yaşayabilirsiniz. Tabii ki bu dünyada olan sorunlar sizi de etkileyebilir. Tabii ki siz de bedenen, fiziken zayıflayabilir, hastalanabilirsiniz. Sorunlar sizi üzebilir. Ama içinizin derinliklerinde büyük bir umut, büyük bir tatmin vardır. Mesih'e iman eden kim olursa olsun hiçbir zaman bu hayatın ona toz pembe olmayacağı bellidir. Ya da başka deyişle Rabbimiz hiçbir zaman bize sorunlarımızın olmayacağını söylemiyor. Ama buna rağmen yüreğimizde Rabbin ruhu olduğu için ona baktığımızda, Rabbin bize verdiği vaatlere baktığımızda her zaman evet yüreğimizde bir esenlik, bir barış ve bir tatmin vardır. Paulus Tanrı'nın isteğiyle ve İsa Mesih'in elçisi olduğunu söyleyebildiği zaman buna sahipti. Ve kardeşimiz Sostenes diyor. Belli ki Sostenes Korintos'taki kiliseden mesaj getirmişti. Ve şimdi de Paulus'un mektubunu onlara taşıyacaktı. Bu selamlarda Paulus'a katılan oydu. Kardeşimiz Sostenes. Bu şunu da gösteriyor. Sostenes, yani İsa Mesih'e iman eden bu kişi, hem Paulus'un kardeşiydi, hem de bizim kardeşimizdir. Bu ister hoşumuza gitsin, isterse gitmesin. Mesih'te hepimiz kardeşleriz kardeşim. Çeşitli ülkelerden, çeşitli soydan geliyoruz. Ama Mesih bizi kendinde birleştirdi. Bir kıldı. Efesoslar 2:13-16 ayetler arasında şöyle diyor. Bir vakitler uzakta bulunan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı aracılığıyla yakın kılındınız. Çünkü o bizim barışımızdır. Yahudilerle ulusları o bir kılmıştır. İkisini birbirine düşman eden, orta yerde dikili engel duvarını öz bedeninde yıktı. Buyruklarla, tüzüklerle ilgili yasayı ortadan kaldırdı. Öyle ki ikisini kendinde bir tek yeni insan olarak yaratsın. Böylelikle barışı sağlasın. Bunun yanı sıra Yahudilerle ulusları tek bedende çarmıh aracılığıyla Tanrı'yla barıştırsın. Düşmanlığı paramparça etsin. Evet, İsa Mesih'te artık hiçbir ayrılık, hiçbir düşmanlık yoktur. Onda, yani Rab İsa Mesih'te esenlik ve barış vardır. İkinci ayette, 1. Korintoslar, 1. bölüm, 2. ayette şöyle diyor. Tanrı'nın Korintos'taki topluluğuna selam. Mesih İsa'da kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese, babamız Tanrı'dan ve Rabbi İsa Mesih'ten inayet ve esenlik olsun. Bu da 3. ayet. Tanrı'nın Korintos'taki topluluğuna dediğine dikkat edin. Tanrı'nın topluluğu denir çünkü kilisenin mimarı Tanrı'dır. Mektup Mesih İsa'da kutsal kılınmışlara hitaben yazılmıştır. Kilise Korintos'tadır ama aynı zamanda Mesih İsa'dadır. Kiliseye hitap önemli değildir ama Mesih'in kişiliği çok önemlidir. Hristiyan olmak ne demektir? Mesih'te olmak demektir. İster Korintos'ta, ister Berlin'de, ister Londra'da, ister Efes'te, ister Paris'te, isterse İstanbul'da olun fark etmez. Önemli olan Mesih İsa'da olup olmadığınızdır. Paulus onların Mesih İsa'da kutsal kılınmış olduklarını söyler. Kutsal kılınmak Romalılarda görmüş olduğumuz gibi birkaç değişik şekilde kullanılmıştır. Buradaki konumsal kutsallıktır ki bu Mesih'te sahip olduğumuz bir konumdur. Kutsal kılınmak Baba Tanrı ya da Rab İsa Mesih olan Oğul Tanrı'ya bağlandığında genel kutsallıktır. Kutsal kılınma kutsal ruhla bağlandığında pratik kutsallıktır. 30. ayette Mesih bizim için bilgelik, doğruluk ve kurtuluş olmanın yanı sıra kutsallık da olmuştur. Bizim kutsallığımız odur der. Kardeşim, kusursuz olana dek cennete gitmeyeceksiniz, gidemeyeceksiniz. Ben de gitmeyeceğim ve gidemeyeceğim. Ve ben hiçbir zaman kusursuz olmadım ve kusursuz olmayacağım. Kusursuzluğa yaklaşmış bile değilim. Gerçek şudur ki, eğer sizler benim kendimi tanıdığım gibi, Tanrı'nın beni gördüğü gibi görseydiniz, beni hiçbir zaman dinlemeyecektiniz. Ama bekleyin. Söylediklerime hemen kulaklarınızı tıkamayın. Çünkü ben de eğer sizleri kendimi tanıdığım kadar iyi tanısaydım ve Tanrı'nın sizi gördüğü gibi görseydim, ben de sizinle konuşmazdım. Kutsallık Mesih'te sahip olduğumuz bir konumdur. Eğer ona güvendiyseniz, Rab İsa Mesih sizin kutsallığınız olmuştur. Şimdi bundan 1 milyon yıl sonra olacağınız kadar kurtulmuşsunuzdur. Çünkü Mesih'te kurtuldunuz. Buna hiçbir şey ekleyemezsiniz. İşte bu bize kurtuluşumuzun ne kadar emin olduğunu, ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Evet, hepimiz günahlıyız. Hiçbir zaman kendi gücümüzle cennete gidemeyeceğiz. Ama hamdolsun ki Mesih bizim yerimize günah oldu. Mesih ise kutsaldır. O hiçbir zaman günah işlemedi. Böylece bizim yerimiz değişti. Yani İsa Mesih bizim günahımız oldu ve o günahı kendi üzerine alıp çarmıhta o günahların cezasını çekti. Artık bizler Mesih'in konumuna sahip oluyoruz. Bu nedenle kurtuluşumuz sağlamdır ve onu kimse elimizden alamaz. İşte bu Mesih inancının özüdür. Mesih inancının özü inayete dayanıyor ve inayet hak etmediğimiz iyiliktir. Tanrı'nın sağladığı inayettir. Evet, kutsallık Mesih'te sahip olduğumuz bir konumdur. Eğer İsa Mesih'e iman ettiyseniz, bunu tekrarlıyorum çünkü çok önemlidir, o sizin kutsallığınız olmuştur. Ve eğer Mesih bizim kutsallığımızsa, o zaman sonsuza dek bizler kurtulduk. Mesih'te kurtulduk. Buna hiçbir şey katamayız. Ayrıca bir de çeşitlilik gösteren bir şey daha olan pratik kurtuluş diye bir şey vardır. Ne demek istiyorum? Bu Korintoslar çok kutsal azizler gibi gözükmüyorlardı. Kutsal ruhun gücü hayatlarında fazla bile gözükmüyordu ama Mesih İsa'da konumsal olarak kutsaldırlar. Kutsal olmaya çağrılmışlardı. Pavlos'un çağrılmış bir elçi olduğu gibi onlar da çağrılmış kutsallardılar. Bizler de çağrılmışız ve çağrılmış kutsallarız. Bizler yaptığımız şeylerden ötürü değil, Mesih'teki konumumuzdan ötürü kutsal oluyoruz. Kutsal sözcüğü Tanrı için ayrılmış anlamına gelir. Her Mesih imanlısı Tanrı için ayrılmış olmalıdır. Örneğin önce tapınma çadırında, daha sonra da tapınakta kullanılan tencereler ve kaplara kutsal kaplar deniyordu. Kutsal mı? Evet. Çünkü onlar kutsal olan Tanrı'ya ayrılmışlardı da onun için kutsallardı. Tanrı çocuğu ne temel alınarak bir kutsal olur? Tanrı'nın kullanımı için olduğu temeline göre. Sahip olduğumuz konum budur kardeşim. Tekrar ediyorum. Kişi yaptığı şeyler temel alınarak kutsal değildir. Bütün insanlık kutsallar ve kutsal olmayanlar olarak ayrılmıştır. Eğer Mesih'te değilseniz, kusura bakmayın, kutsal değilsinizdir. Eğer Mesih'teyseniz, o zaman kesin olarak bilmeniz gerekir ki bir kutsalsınız. Dediğim gibi bu sizden gelmiyor. Bizler Mesih'e iman ettiğimizde kutsal olana ayrılmış oluyoruz. Ve Mesih'in kutsallığı bize sayılıyor. Korintoslara İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese birlikte kutsallar denilmiştir. Hem onların ve hem de bizim olduğumuz her yerde Rabbimiz İsa Mesih'i anan demek belki de daha doğru olurdu. Bu ayrıca bu mektubun öğretisinin genel olarak ister Korintos'ta ister başka bir yerde olsun Rab İsa'ya iman eden ve Rab İsa'yı anan herkesten oluşan kiliseye hitap ettiğini gösterir. Pavlos ne diyor? Size inayet ve esenlik olsun. 3. ayette. Ama bir şey daha söylüyor. İnayetin ve esenliğin ya da barışın kimden geldiğini söylüyor 3. ayette. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten. Evet, inayet ve esenlik babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten geliyor.